Ayrım 9.
Sayfa 123. Leman, yansıtma ne demek? Yakup Bey, çocuğa gülümseyen, hasta olduğu zaman ona ilacını veren ve sırtını ovan anne, onunla oynayan ve düştüğü zaman kucaklayan baba farkında olmadan çocuğa "Sen önemlisin, değerlisin, seni seviyorum, bana güven" mesajını verir. Bunlar ana babanın yansıtmalarıdır. Leman, evet anlıyorum. Bu anlamda sanıyorum annesi de babası da Nusret'e pek ilgi göstermemişler. Hep yalnız başına kendi kendine oynadığından söz ederdi. Yakup Bey, bu sözsüz mesajlar sözlü mesajlardan daha kuvvetli olarak ilk yıllarda çocuğun benlik oluşumunu etkiler. Bu mesajlara çocuğun varlığıyla, davranışlarıyla ilgili olduğu için yansıtmalar adı verilir. Bir başka deyişle çocuğun varlığı ona verilen değer çocuğa yansıtılır. Timur, belki de terk edilme kavramı yerine yansıtma eksikliğidense daha iyi olur. Çünkü terk edilme günlük dilde sık sık kullanılan bir kelime ve bedensel olarak bir kişiden uzaklaşma anlamına geliyor. Leman, evet, kadın iki çocuğunu terk etti cümlesini duyduğumda ben Timur'un dediği gibi anlarım. Yakup Bey, peki benim itirazım yok. O zaman utancın ikinci kaynağı yansıtma eksikliği oluyor. Timur, üçüncü kaynak hangisi? Yakup Bey, üçüncü kaynak utanç dolu anlardır. Çocuklar önem verdikleri kişilerin en acı veren davranışlarını unutmazlar. Çocuğun iç dünyasını yıkan, ona ezen sözler ve davranışlar çoğu kere büyüklerin dikkatini bile çekmez. Timur, gerçekten böyle. Ben kendi babamla konuştuğum zaman bunu açıkça görüyorum. Yakup Bey, çocuğun belliği bu tür anıları saklar. Acı veren olumsuz olaylar çocuğun yetiştiği ortamda sık sık tekrar ediliyorsa, bellek bu olayları kendiliğinden bir araya getirir ve bir tür anılar dizisi oluşturur. Bu anılar dizisinin herhangi bir kısmı ileride bir olay ya da sözle uyarılırsa, tüm anılar dizisi canlanır ve kişi bu anıların etkisi altında kendi kişiliğini anlamlandırır. Doğal olarak olumsuz anıların tümü bireyi kendini değersiz görmeye ve kendinden utanmaya götürür. Timur, benden bir yaş büyük abim herhalde kıskandığından olacak beni sürekli tenkit ederdi. Herhangi bir hata yaptığım zaman beni utandırmaya kalkardı. Şimdi ne zaman biraz başarısız olsam o abimin neden olduğu utanç duygusu bir dizi olarak hemen içimde uyanır. Leman, abin senden bir yaş büyük olduğuna göre o da çocuktu. Buna rağmen ne denli etkili olmuş? Yakup Bey, tabii ana babanın etkisi çok daha kapsamlı ve derin olur. Timur, ben derslerde başarılıyım, sınavlarda üstün notlar alırım. Benim kendimi ahmak, akılsız sanacağımı kimse düşünmez. Ama derinlerde içimde böyle bir inanç var. Abimin etkisi çok küçük yaşta beni çok etkilemiş. Bunu şimdiye kadar kimseye söylememiştim. İlk defa burada söylüyorum. Leman, ben üniversitede öğrenciyken çok güzel bir kız arkadaşım vardı. Kendisine çok güzel olduğunu söylediğim zaman bunu birçok kimse söylüyor. Keşke bir de ben inanabilsem dedi. Onun da bir ablası varmış ve sen çirkinsin, burnun büyük, dişlerin çarpık dermiş. Timur gibi onun da böyle utanç verici anılar dizisi oluşmuş. Yakup Bey, herkesin vardır sanıyorum. Önemli olan ne kadar baskın olup kişinin günlük yaşamını etkileyip etkilemediği. Timur, şu anda Erol ve Ayla bu tür anıları geliştiriyorlar. Yakup Bey, şu anda milyonlarca Türk çocuğu, milyarlarca dünya çocuğu utanç dolu anılar geliştiriyorlar. Yakup Bey saatine baktı, güzel bir tartışma olmuştu. Leman'ın katılımı etkileşimi zenginleştirmişti. Leman'la beraber olmaktan memnundum. Salı günü buluşmak üzere oradan ayrıldık. 12. Savaşçı tutum. Leman'ın Yakup Bey ile olan son etkileşim beni olumlu olarak etkilemişti. İyi gözlemlemeler yapan ve üzerinde düşünen, kendini ezdirmeyen özgür bir insan olduğunu hissettim. Bu özellikleriyle bana kadın olarak çekici gelmeye başladığını görüyordum. Leman'ın cinsel yönden çekici gördüğümün farkına varmak beni kaygılandırmaya başladı. Niçin kaygılanıyorum diye düşünmeye, kendimi anlamaya çalıştım. Her şeyden önce Leman hala evli bir kadındı ve Nusret'i seviyordu. Kafası karmakarışıktı. Şimdi Yakup Bey'in yardımıyla yaşamının bu yönüne açıklık getirmeye çalışıyordu. İkincisi, ben kendi yalnızlığımın farkındaydım. Bir kız arkadaşım yoktu. Bu yönden duygusal bir yalnızlık içindeydim. Böyle bir durumda Leman'ın yakınında olup onu tanımaya başlamam, yaşamındaki bu boşluğun daha çok farkına varmama yol açıyordu. Belki sırf bu boşluğu doldurmak için Leman'ı kullanıyor olmam ihtimali vardı. Üçüncüsü, Recep enişte, Hatice teyze ve Leman ailenin bir üyesi olarak bana güven duymuşlardı. Leman'ı cinsel yönden çekici bulmak onların güvenini istismar etmek anlamına gelebilirdi. Kendi kendime şu kararı aldım. İçimdeki duyguları gözlemlemeye devam edecektim. Bu duyguları belirli bir yönde ne teşvik edecek ne de bastıracaktım. Sadece gözlemleyecektim. Ne var ki Yakup Bey de dahil hiç kimseye bu duygularımdan ve gözlemlerimden söz etmeyecektim. Bu karar bana sağlıklı göründü. Karar aldıktan sonra kaygım kayboldu, kendime güvenim geri geldi. Yakup Bey'le konuştuğumuzun ertesi günüydü. Ayla ve Leman çok iyi arkadaş olmuşlar, sürekli beraber oluyorlar, bol bol konuşuyorlardı. O akşam da Ayla Leman'la konuşuyordu. Yemek masasında konuşmaya devam etmek istediler. Recep enişte sinirli bir tavırla, "Yemek masasında konuşulmaz, kapa çenenin yemeğini ye," diye Ayla'ya çıkıştı. Leman bir süre sessiz kaldıktan sonra, "Recep dayı, Ayla'nın kabahati yok. Suç benim, özür dilerim," dedi. Recep enişte, "İyi o zaman, sen de çeneni kapa," dedi. Leman bir süre yemeği bıraktı, gözleri dolu dolu oldu. Sonra, "Benimle böyle konuşmanıza izin veremem," dedi. "Sizin evinizde misafir olduğumu biliyorum ama kim olursanız olun, nerede olursanız olun, durup dururken beni böyle küçük düşürmenize izin veremem," diye sözüne devam etti. Recep enişte kendisine meydan okunduğunun farkına varmış ve iyice sinirlenmişti. Çocuklarının gözü önünde kendisiyle bu tür konuşulmasının müthiş sinirlendiği belliydi. "Seni küçük müçük düşürdüğüm yok. Kapa çeneni, yemeğini ye. Sofrada konuşulmasını istemiyorum," diye Leman'a cevap verdi. Leman artık o yaydan çıkmış misali susma yerine konuşmaya devam etmeye kararlıydı. "Burası ölü evi mi? Niçin konuşmayalım? Konuşunca otoritenin sarsılacağından korkuyorsun değil mi? Kendi içindeki boşluğu bu otoriteyle, asık surat ile cartla curtla saklamaya kalkıyorsun. Yazık, acıyorum senin karına ve çocuklarına," dedi. Ben bayağı şoke olmuştum. Leman'ın bu kadar yürekli olduğunu biliyordum. "Recep Bey, seni iyi terbiye etmemişler," dedi. "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma, kapa çeneni, yemeğini ye," dedi. Ayla çok korkmuştu. Leman ablasına bakıyordu. Hemen hemen ağlayacak bir yüz hali vardı. Leman, "Benim terbiyem iyi olduğu için size karşılık verebiliyorum. Çok şükür kişiliğim var. Kim olduğumu biliyorum," dedi. Sık sık soluk alışverişinden ve yüzünün soluk renginden asabının çok bozulduğu anlaşılıyordu. Recep enişte, "Terbiyen yerinde olsa kocanla geçinmesini bilirdin. İstanbul'a gelip sağda solda sürtmezdin," dedi. Leman bu söz üzerine masadan kalktı ve ağlayarak odasına doğru yürüdü. Ayla masadan kalkıp Leman'ın arkasından gitmek istedi ama annesi onu dizinden tuttu ve daha kız ayağa kalkmadan sandalyesine oturttu. Recep Bey sessizce yemeğini yemeye devam etti. Ben ne yapacağımı bilemiyordum. Acaba bu durumda Yakup Bey olsa ne yapardı diye düşündüm. Sonra aklıma ilgi çemberi ve etki çemberi kavramları geldi. İyi düşün, doğru karar ver. Ben şu anda ne dersem diyeyim, Recep Bey'in kişiliğini ve düşüncesini değiştiremezdim. Sadece kendime bir düşman kazanmış olurdum. Yapacağım en iyi şey durumu iyi gözlemlemek, bu durumu etkileyen tüm faktörlerin bilincine varmaya çalışmak idi. Bu anlayışla sakin sakin yemeğimi yedim. Ayla'nın ara sıra bana "bir şey demeyecek misin, Leman ablamı korumayacak mısın" anlamındaki bakışlarına karşılık vermedim. Yemekten sonra Hatice teyze Leman'ın odasına gitti, Ayla onu takip etti. Bir süre sonra annesi Ayla'yı kapı dışarı etti. Yalnız konuşmak istiyormuş. Ayla benim odama geldi. Erol kendi masasında oturuyor, kendi kendine resimler çiziyor, kitap okuyor ya da bir şeyler yazıyordu. O bütün bu olan bitenlerden bir şey anlamamış, gördüklerinden sonra kafası daha karışmış küçük bir oğlan çocuğunun yüzünün ifadesi ne olabilecekse, öyle bir yüz ifadesiyle kendi kendini meşgul etmeye çalışıyordu. Ayla bana dönerek, "Babam ne kadar kötü bir insan değil mi?" diye sordu. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. "Timur, babanın ne kadar kızmış olabileceğinin farkındayım. Ayla, herkese ezmeye çalışıyor. Hiç kimsenin yüzünün gülmesini istemiyor. Timur, evde birini mutlu görürse babanın bundan rahatsız olduğunu düşünüyorsun. Ayla, özellikle beni sevmiyor. Timur, özellikle seni sevmediğini nasıl anladın? Ayla, arkadaşlarımın babalarını görüyorum. Örneğin Hülya babasını çok sever. Babası da onu. Babam benim hiçbir istediğimi kırmaz," der. Timur, Hülya'nın babasıyla arasında seveceğin bir ilişkisi olduğundan eminsin. Ayla, evet öyle olduğunu biliyorum. Ama görüyorsun, babam beni azarlamak için bahane arıyor. Timur, seni sık sık azarladığı için babanın seni sevmediğini düşünüyorsun. Ayla, beni Erol'dan daha sık azarlıyor. Demek ki beni özellikle sevmiyor. Ayla ile konuşmaya devam ettik. Kendisine verdiğim kitabı okumaya başlayıp başlamadığını sordum. Henüz tam başlayamadığını söyledi. Orada paradigma kavramı ile ilgili yazılanları dikkatle okuması gerektiğini söyledim. Belki sana inanması zor gelecek ama baban iyi bir baba olmak için asık suratlı ve sık sık seni azarlıyor diye sözlerime devam ettim. Hülya'nın babasının iyi bir baba olmadığını düşünür senin baban. Hülya'nın ileride iyi bir evlilik kuramayacağını, iyi bir anne olamayacağını sanır. Çünkü ona göre Hülya'nın ana babası onu hayatın gerçek koşulları için hazırlamamaktadır. Baban seni ilerisi için hazırlamak istiyor. Senin iyi bir ev kadını, iyi bir anne olman için en doğru şeyi yaptığı kanısında. Bunu seni sevmediği için mi istiyor? Aksine seni sevdiği için yapıyor. Ayla hayretler içinde beni dinliyordu. Bir süre sustu, daha sonra sen ne dersen de babamın benim iyiliğim için bir şey yapacağını sanmıyorum dedi ve güm diye kapıyı örterek kendi odasına gitti. Ayla'nın gözüyle duruma bakmaya çalıştım. Belki de Ayla Timur abi erkek olduğu için babamı koruyor. Erkeklere söz söyletmek istemiyor diye düşünmüş olabilir. Ayla'nın algılamasını değiştirme olanağı yoktu. Gözlemlerimi not etmeye devam ettim. Ertesi gün Leman'la birlikte Yakup Bey'e gittik. Leman, Recep enişteyle olan etkileşimi konusunda benimle konuşmadı. Ama Yakup Bey'le buluşunca olayı bütünüyle baştan sona anlattı. Leman'ın Yakup Bey'le konuşacağı konuları benimle önceden konuşmamasına sevindim. Böylece Yakup Bey olayı çiğnenmiş bir sakız haline dönüşmeden ilk orijinal haliyle duyabilmekteydi. Bu durumda Recep dayımın evinde kalamam. Aslında bir süre İstanbul'da kalıp sizinle görüşmemizin sürmesini istiyordum. Canım çok sıkılıyor diye vardığı kararı söyledi. Yakup Bey evden gitmenizi isteyen oldu mu diye sordu. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Leman, kimse söylemedi ama Recep dayımın söylediklerinden sonra onun evinde kalmamam gerektiğini sanıyorum. Yakup Bey, o ev aynı zamanda Hatice Hanım'ın, Ayla'nın ve Erol'un evi. Kalmanızın onlara yararı olur. Leman, benimle yine saygısızca konuşmaya kalkarsa tahammül edemem. Yine ona cevap veririm. Yakup Bey, onun otoritesini tehlikeye atacak söz ve davranışlarda bulunmazsanız sizinle o tür konuşmaz. Leman, gözümün önünde çocukları ezince dayanamıyorum. Tepkide bulunuyorum. Yakup Bey, siz tepkide bulununca Recep dayınız değişiyor mu? Hayır, değişir mi? O nüfretten de beter. Yakup Bey, anlamak istediğim şu Leman Hanım. Recep dayınıza tepki göstermenizin belirli bir amacı var mı? Leman, söylediğim gibi, gözümün önünde çocukları ezince dayanamıyorum, tepkide bulunuyorum. Yakup Bey, yani sizin iradenizin dışında bir olay öyle mi? İsteseniz de istemeseniz de Recep dayı gözünüzün önünde çocukları ezince otomatik olarak tepkide bulunuyorsunuz. Leman, o kadar otomatik değil tabii. Bir şeyler söylemem gerektiğini hissediyorum. Yakup Bey, son cümlenizden iki şey anlıyorum. Bir, isterseniz tepkide bulunmama özgürlüğünüz var, iradeniz bunu yapacak güçte. İki, tepkide bulunmanızın altında sizin farkında olmadığınız bir kararlılık, örtük bir neden var. Leman, sanırım haklısınız. Yakup Bey, ne olabilir acaba? Timur, affedersiniz, ben ipin ucunu kaçırdım galiba. Ne olabilir acaba diye sorunuzla ne kastettiğinizi anlayamadım. Leman, benim anladığım şu. Recep dayıma bilerek isteyerek tepkide bulunduğuma göre birisine bir şeyler kanıtlamak istiyorum. Bu kanıtlamak istediğim şey ne olabilir acaba? Doğru anlamış mıyım? Yakup Bey, evet soruyu doğru anladınız ama henüz cevabını bilmiyoruz. Timur, şöyle adım adım düşünecek olursak şu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. 1. Recep enişteyi değiştirmek için tepkide bulunmuyorsunuz çünkü onu değiştirebileceğinizi sanmıyorsunuz. 2. Onu değiştiremeyeceğinize göre aslında çocukların babalarıyla ilişkilerinin düzelmesine de bir yardımınız olmuyor. Leman, belki de tepkide bulunmamın nedeni kendimle olan ilişkimde yatıyor. Yani bu durumlarda sessiz kalacak bir insan olarak görmek istemiyorum kendimi. Yakup Bey, galiba şimdi ipin ucunu yakaladık. Leman, yani cevabımı anlamlı buluyorsunuz. Timur, bana anlamlı geliyor. Yakup Bey, bana da. İnsanın iki tür ilişkisini gösteren şekli masanın üstüne koydu ve parmağıyla işaret ederek kendi özünüzle olan ilişkiniz sizi cevap vermeye zorluyor. Cevap vermezseniz sanki kendi kendinizden soyacak, kendi gözünüze değerini kaybedeceksiniz. Bu söylediklerim size bir anlam ifade ediyor mu? Leman, evet doğru olduğuna inanıyorum. Yakup Bey, zaten bunun doğru ya da yanlış olduğunu ancak siz bilebilirsiniz. Timur, benim anladığıma göre şimdi ortaya ilginç bir ikilem çıkıyor. Leman, ne gibi bir ikilem? Timur, Recep enişte çocukları rencide eden sözler söyleyince siz kendinize olan saygınızı korumak amacıyla bir şeyler söylemek durumunda olacaksınız. Bu durumu daha da kötüleştirecek. Yani siz konuşunca Recep enişte daha kızacak, belki çocukları daha çok azarlayacak. Eğer konuşmazsanız kendi gözünüzde değerinizi kaybedeceksiniz. Leman, vallahi haklısınız. Çok ters bir durum. Onun için oradan gitmem gerek. Yakup Bey, ben o kanıda değilim. Timur, benim söylediğim ikilemi kabul etmiyor musunuz? Yakup Bey, şu anda yaşayan paradigmalar çerçevesinde düşünürsek bu ikilem gerçekten var. Timur Bey ile kitaba konu olan daha önceki buluşma dizimizde kişinin sorununu onun paradigmasından farklı düşünemeyeceğimiz üzerine durmuştuk. Bilmem hatırlıyor musunuz? Leman, ben kitabı okudum. Sizin söylediğinizi anlıyorum Yakup Bey. Siz sorunun kişinin dışında olmadığını, onun dünyaya bakış tarzında yani paradigmasında olduğunu söylemiştiniz. Bu fikir beni çok etkilemişti. Yani şu anda benim öyle bir paradigmam var ki Recep Tayyip'lerde kalışımla ilgili olarak içinde bulunduğum ilkilemi yaratıyor. Timur. Evet, sorun ve paradigma arasındaki ilişkiyi ben şimdi de hatırladım. Yakup Bey. Recep Bey'in evinden ayrıldığınız zaman kendi yönünüzden ikilemi çözmüş oluyorsunuz belki ama Ayla ve Erol'a yardım edebilme olanağını kaybediyorsunuz. Dayınızın evinden bu nedenle giderseniz hem çocuklara yardım edememiş olmanın ezikliği hem de yaşamın sizin karşınıza çıkardığı bir sorun karşısında kaçmak zorunda kalmanın ezikliği sizi eninde sonunda etkiler. Leman, peki ne yapmam gerek? Yakup Bey, paradigmanızı değiştirin. Leman, nasıl değiştireyim? Hangi paradigmayı alayım? Neyi neyle değiştireceğimi bilmiyorum. Yakup Bey, Timur Bey, siz Leman Hanım'ın durumunda olsanız ne yapardınız? Timur, deminden beri düşünüyorum, bilemiyorum. Sezgisel olarak Recep Bey'in evinden gitmesinin en sağlıklı yolu olmadığını biliyorum. Ama biri niçin diye sorsa nasıl cevap verebileceğimi bilmiyorum. Leman, o zaman ben size sorayım Yakup Bey. Siz benim durumumda olsanız nasıl hareket ederdiniz? Yakup Bey, bir savaşçı gibi hareket ederdim. Hem Leman hem de ben birbirimize baktık. İkimiz de heyecanlanmıştık. Yeni bir bakış açısının kapısındaydık. Bir savaşçı gibi hareket ederdim sözünden hiçbir şey anlamadığımızı belirten bir yüz ifadesiyle ikimiz de Yakup Bey'e baktık. Yakup Bey, evet, bir savaşçı paradigması içinde durumu algılar ve bir savaşçı olarak davranırdım. Leman, lütfen anlatın. Bir savaşçı gibi nasıl davranırım? Hiçbir şey anlamıyorum. Yakup Bey, daha önceki kitaptan belki hatırlarsın. Benim düşünüş tarzımı çok etkileyen Don Juan adında bir Amerikalı Kızılderili'den söz etmiştim. Don Juan, insanları alelade, avcı, savaşçı ve bilgi kişileri olmak üzere sınıflar. Alelade insan başına gelen olaylara ya küfreder ya da şükreder. Avcı alelade insandan savaşçı olmayı bir geçiş devresidir. Savaşçı yaşamın amacının öğrenmek olduğunu bilir. Savaşçı gerçekleştirmek istediği amaca ulaşmak için başarı ve yenilgiye değil, o süreç içinde en akıllı, en etkili, en bilgi olanı tüm iradesiyle kullanıp kullanmadığını önem verir. Timur, neden bu kişiye savaşçı deniyor acaba? Yakup Bey, sanırım Kızılderili geleneğinin etkisi. Onlar yetiştirmiş oldukları yiğit kişileri savaşçı derlerdi. Zamanla terim sadece kas gücünün gerektiği savaşı değil, tüm yaşamı kaplayan bir anlam kazandı. Timur, savaşçının silahı ve cephanesi vardır. Yaşam savaşçısının silahı ve cephanesi var mı? Yakup Bey, evet var. Leman, gerçekten var mı? Ben sembolik bir dille konuştuğunuzu sanarak dinliyordum. Yakup Bey, gerçek yaşamda savaşçının silahı bilinci, cephanesi de irade gücüdür. Timur, savaşçının bir amacı olmalı. Silahı ve cephaneyi bir amaç için kullanmalı. Savaşçının amacı ne? Leman, duymadın mı? Savaşçının amacı öğrenmek. Timur, ha evet hatırladım. Peki savaşçı olarak bu duruma baktığında senin amacın ne olacak? Leman, gerçekten Yakup Bey, benim durumumda olan bir savaşçının amacı ne olabilir? Yakup Bey, yani sizin içinde bulunduğunuz durumda öğrenecek bir şey yok mu? Leman, bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Recep Dayı'nın ne kadar mendebur olduğunu öğrendim. Timur, Recep Bey'in mendebur olduğunu öğrenmenizin sizi bilgi yapacak herhangi bir yönü yok. Benim anladığım savaşçı öyle bilgiler öğrenmek ister ki edindiği bilgiler onu yaşamda daha bilgi, daha güçlü, daha özgür yapsın. Yakup Bey, çok güzel ifade ettiniz Timur Bey. Leman'a dönerek kendimi sizin yerinize koydum. Bir savaşçı olarak duruma baktığımda öğreneceğim birçok şeyler gördüm. İsterseniz bunlardan birkaçını sayabilirim. Leman, çok isterim. Söylediklerinizi can kulağıyla dinliyorum Yakup Bey. Yakup Bey, çevremde mendebur şeklinde gördüğüm insanlar olsa bile kendi iç mutluluğumu koruyabilmeyi öğrenmeyi isterdim. Çevresinde iyi, anlayışı, olgun insanların bulunduğu ortamda mutlu olmak çok kolay. Böyle bir ortamda mutlu olabilmek için savaşçı olmaya gerek yok. Alelade insanlar da mutlu olur. Bilgi kişi olabilmek için çevrenin bu olumsuz etkisinden bağımsız olabilmek gerekir. Savaşçı öyle bir iç huzuru geliştirmek ister ki bu iç huzuru çevre koşullarından bağımsız olsun. Timur, bu insanın gerçek özgürlüğü oluyor galiba. Ne muhteşem bir olay. Leman'a dönerek, düşünebiliyor musun? Hangi çevrede olursan ol, içim barış ve mutlulukla dolu. Leman, evet muazzam bir olay. Ama bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Yakup Bey, bilincini geliştirerek. Leman, bilincimi nasıl geliştiririm? Yakup Bey, iradeni kullanarak. Seni mutsuz eden olaylardan kaçmadan, onların seni nasıl etkilediğini tümüyle anlayarak. Örneğin bugün kendinle ilgili yeni bir şey keşfettin. Leman, ne keşfettim? Yakup Bey, Timur Bey Leman Hanım bugün kendisiyle ilgili ne keşfetti farkında mısınız? Timur, evet doğru hatırlıyorsam çocukların onurunu kırıcı davrandığında dayına karşı niçin sessiz kalamadığının altında yatan nedeni keşfettin. Belki de tepkide bulunmamın nedeni kendimle olan ilişkimde yatıyor. Yani bu durumlarda sessiz kalacak bir insan olarak görmek istemiyorum kendimi dediğini hatırlıyorum. Leman, evet, doğru, bu benim için yeni bir keşif oldu. Peki bu yeni keşif beni çevremden bağımsızlığa nasıl götürecek? Yakup Bey, bu uzun bir süreç. Bir başladı mı çorap söküğü gibi arkası gelir. Bir adım daha bilinçlenmek için kendinize şu soruyu sorar ve en içten samimiyetinizle bunun cevabını bulmaya çabalarsınız. Neden bu tür davranışlarınızla kendinizi ispat etme zorunluluğu duyuyorsunuz? Belki bir süre sonra bunun cevabını bulabilirsiniz. Timur. İnsanın kendisini kendine ispat etme zorunluluğu. İlginç bir kavram. Daha önce hiç düşünmemiştim. Leman. Ben anlamadım. Kendimi nasıl oluyor da kendime kanıtlamaya çalışıyorum. Yakup Bey. Recep Bey'in davranışını içinizden gelenleri olduğu gibi söylemek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Niçin? Kendi kendinize olan saygınızı yitirmemek için. Demek oluyor ki şu anda bu tür davranışların ötesinde saygı duyulacak sağlıklı ve olgun bir insan oluşturmayı beceremediniz. İşte yaşam bu fırsatı size veriyor. Savaşçı bu durumu bir fırsat olarak bilir. Amacı bu olgunluğa ulaşmak olur. Leman, yani öyle bir düzeyde paradigma kurabilirim ki Recep dayıma tepkide bulunma zorunluluğunun ötesine geçer. Böyle bir zorunluluğu duymadan kendime saygımı korurum. Doğru anlamış mıyım? Yakup Bey, evet doğru anlamışsınız. Şimdi önemli olan yeni paradigmayı oluşturabilmek. Bunun ilk adımı kendinize verdiğiniz öneme takılıp kalmamak. Bunun ötesine geçmek. Timur, yani Leman kendisine verdiği önemin ötesinde başka bir şeye mi önem verecek? Yakup Bey, evet. Timur, insanın kendisinden daha önemli ne olabilir? Yakup Bey, hakikat, gerçeği öğrenmek, bilgelik. Timur, ama Leman kendine önem vermezse gerçek ne işine yarar? Ortada varlığıyla gurur duyan bir insan olmalı ki gerçeğin sizin deyiminizde hakikatin bir anlamı olsun. Yakup Bey, Leman'ın kendim dediği aslında kendi koşulları içinde oluşturduğu bir paradigma. Sizin dediğinizi doğru kabul edersek ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Kişi kendi paradigmasını değerli bulmalı. Bir anlamda o paradigmaya saplanıp kalmalı. Ancak o zaman yaşamı bir anlamı olur. Leman, halbuki savaşçı nasıl görür? Yakup Bey, savaşçı kendini hakikati öğrenme yolunda savaşçı olarak görür ve bu savaşı kazanmada en büyük engelin kendi paradigmasına saplanıp kalma olduğunu bilir. Leman, böyle bir tutum içinde Recep dayımla nasıl bir ilişki kurabilirdim? Yemek masasında Ayla'ya kapa çeneni dediği zaman ne yapmam gerekirdi? Yakup Bey, öncelikle tutumun savaşçı tutumu olurdu. Yani o durumda yer alan insanları, bu insanları etkileyen tüm faktörleri, o insanların paradigmalarını onları yargılamadan kendi gerçekleri içinde anlamaya başlardın. Kendi egonu arka plana atardın. Öğrenmek ve öğrendiklerini anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sentezlemek temel amacın olurdu. Leman, yani ne yapmam gerekirdi olmasa da?